Pekala, hadi bunu bir açalım. Bugün senin bize getirdiğin bir kaynak var. Ona derinlemesine bakıyoruz. Elimizdeki metin Avukat Mehmet Bacaksız'a ait ve konusu da biraz iddialı. Türk isminden ve Türk kimliğinden rahatsızlık duyanlar, amacımız ne? Yazar bu tırnak içinde rahatsızlık dediği şeyi nasıl ele alıyor? Kimleri nasıl sınıflandırıyor? Hangi örnekleri veriyor? Senin için bunları netleştireceğiz.
Kesinlikle. Metin hemen başta şunu söylüyor. Bu rahatsızlık dediği durumun hem tarihsel kökleri var hem de bugün devam ediyor. Ve bu rahatsızlığı duyanları da temel olarak iki ana gruba ayırıyor yazar. İstersen şimdi bu sınıflandırmanın detaylarına bir bakalım.
Bakalım. Yazarın ilk ayrımı bayağı keskin görünüyor, değil mi? Yani kişileri etnik kökene göre ayırmış. Bir tarafta Türk kökenli olmayanlar var. Yazar diyor ki bunlar Türk kimliğini kendi milletleri için bir tehdit gibi görüyorlar. Diğer taraftaysa Türk kökenli olup da yazarın deyişiyle farklı aidiyetler geliştirenler ya da başka şeylere odaklananlar var. Hatta ilk grubu da kendi içinde ayırıyor. Kimliğini açıkça söyleyenler ve gizleyip Türk gibi görünenler diye.
Evet. Burada ilginç olan bir nokta da şu aslında. Yazar sadece kimlerin rahatsız olduğuna değil, bu rahatsızlığın nasıl dışa vurulduğuna da bakıyor. Yani diyor ki bazıları bunu içinde yaşıyor. Belki cesareti yok ya da uygun zamanı bekliyor. O yüzden eyleme geçmiyor. Ama metin asıl olarak bu rahatsızlığı aktif şekilde gösterenlere odaklanıyor. Hatta yazar bu duruma doğrudan Türk'e düşmanlık adını veriyor.
Anladım. Yani pasif bir rahatsızlık hissi ile aktif eyleme dökülen bir düşmanlık arasında net bir ayrım yapıyor yazar. Peki bu aktif düşmanlık dediği durumları nasıl örneklendirmiş metinde? Ne gibi davranışlar bunlar?
Metin 6 tane spesifik davranış biçimi ya da grup tanımlıyor bu konuda. Birincisi diyenler, Türk kimliği o kadar da önemli değil, asıl olan iyi insan olmak, dünya vatandaşı olmak ve buna göre davrananlar. İkincisi, Türk kimliğini vurgulamak ırkçılıktır, hatta günahtır diyenler, onlara göre asıl önemli olan Müslüman kimliği. Yani burada yazar aslında hem seküler hem de dini temelli evrenselci yaklaşımları ulusal kimliğe karşı bir tür potansiyel tehdit gibi çerçeveliyor sanki.
İlginci bir nokta. Devam edelim. Diğer maddeler neler?
Üçüncüsü, yazarın kendi ifadesiyle emperyalist devletlerin hizmetine girmek olarak tanımladığı durumlar. Metin burada çok net bir örnek veriyor. Fektör. Bunu en tipik ve somut örnek olarak gösteriyor. Şunu belirtmek lazım tabii, bu ifade ve örnek tamamen metinden, yani yazarın kendi değerlendirmesi.
Tamamdır. Bu notu düştük. Dördüncü madde.
Dördüncüsü yine yazarın tanımıyla Türk devletini yıkma ve vatanı bölme amaçlı teröristyen hareketleri veya bunlara verilen destek. Burada da Metin PKK'yı en tipik ve somut örnek olarak veriyor. Tekrar hatırlatalım, bu tanım ve örnek yazara ait.
Anlaşıldı. Beşinci grup kimler?
Beşinci olarak medyada ya da sivil toplum kuruluşlarında yer alıp yazarın Türklük aleyhine faaliyet olarak gördüğü işler yapanlar. Yazar diyor ki bu konuda örnek çok ama isim vermeyeceğim.
Peki, altıncı ve son madde.
Altıncısı da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, yani mecliste milletvekili olup Türk kimliğinden rahatsız olduğu iddia edilen kişiler. Yazar isim vermiyor ama dinci ve Marksist olarak tanımladığı iki partiden bahsediyor. Hatta diyor ki CHP ve AKP içinde de sayıları az olsa da ya da açıkça söylemeseler bile bu fikirde vekiller olabilir. Yine altını çizelim. Bunlar tamamen metnin yazarına ait iddialar ve görüşler.
Peki tüm bu farklı gruplar, yani ideolojik olarak farklı, siyasi olarak farklı, hatta kurumsal olarak farklı görünen bu yapıları yazar nasıl bir ortak noktada buluşturuyor? Tüm bunların anlamı ne onun için?
Evet, işte metnin vardığı sonuç tam da bu. Yazara göre bu saydığı bütün grupların ve davranışların ortak paydası tek bir şey. Büyük harflerle yazmış metinde Türk milletine düşmanlık ve metin şöyle bitiyor. Türk milleti varlığını sürdürmek istiyorsa bu düşman olarak tanımladığı kesimleri tanımalı ve onlara karşı meşru her çabayla mücadele etmeli. Son cümlesi de çok güçlü. Ne mutlu Türk'üm diyene.
Anladım. Bu derinlemesine dalışımızda Avukat Mehmet Bacaksız'ın senin bize ulaştırdığın metnindeki sınıflandırmaları, temel iddiaları senin için özetlemiş olduk.
Aynen öyle. Bu metnin sunduğu çerçeveyi değerlendirirken belki akılda tutulması gereken bir soru da şu olabilir. Ulusal kimlik, aidiyet, işte bu algılanan tehditler, bunları bu kadar net ve güçlü bir dille tanımlayan bir metin, bugünün Türkiye'sindeki kimlik siyaseti, toplumsal aidiyet biçimleri, farklı görüşlerin ifade edilmesi gibi konular hakkında bize ne düşündürüyor aslında? Yani yazarın düşmanlık dediği eylemler veya söylemler başka açılardan nasıl yorumlanabilir acaba? Belki bu sorular metnin sunduğu bakış açısını daha geniş bir çerçeveye oturtmanda sana yardımcı olabilir.